Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 15 Ağustos 2022 günlerden pazartesi, bir haftaya daha başlıyoruz. Gündem kalabalık. 3 gün birikti, ben cuma günü bir günlük bir kaçamak yapmıştım Edremit'te. Pir Sultan Abdal Derneği'nin paneli vardı. Arkasından kitap fuarı başladı Edremit'te. Gerçekten çok büyük ilgi de vardı. Teşekkür ediyorum panele katılanlara Edremit bölgesinden. Dünya meseleleri tabii ki konuştuk. İşimiz o. Hafta sonu çok birikti gündem. Hem Ukrayna merkezli gelişmeler var. Özellikle Ukrayna idaresinin Rusya Federasyonu ve Donbas güçlerinin kontrolünde olan nükleer santrali, Avrupa'nın en büyüğü, saldırıları geçen hafta aktarmıştım size. Ukrayna lideri Zelenski adeta doğruladı bu haberleri. Orada Rusya'dan askerler var, onun için vuracağız dedi. Enteresan bir durum. Nükleer santralin vurulmasının ve kazara patlamasının bütün etkilerini, Türkiye'de biz dahil olmak üzere bütün Avrupa'nın yaşama riski olmasına rağmen, uluslararası kamuoyunda bir sakinlik hakim. Çok ilginç bugün çağrılar var. Aktaracağım hepsini sizlere. Ukrayna'dan başlıklar elbette var. Tahılla ilgili notlarım olacak, size aktaracağım. Amerika'dan notlar var. Trump'ın geçen hafta başında Florida'daki evi, malikanesi basılmıştı. Bunun tartışmaları Amerika'da devam ediyor efendim. Türkiye'den de özellikle İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili bu ay içerisinde, bu ay sonunda toplantılar yapılacak. Pek çok ülkede, 23 ülkede onaylandı. Türkiye'nin onaylaması gerekiyor ama taleplerinin karşılanması lazım. Büyükelçiler Konferansı'nda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı. Çavuşoğlu aynı zamanda Orta Doğu'da Türkiye'nin değişmeyen tek politikası Suriye konusunda çok dikkat çekici açıklamalar yaptı. Bütün hafta sonu gündeme damgasını vurdu bu açıklamalar. Bugün programın ikinci yarısında da bunu konuşacağız. İsrail'le, işte Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle, pek çok ülkeyle, ayrıca işte Yunanistan, gerçi yine bozuldu ama Türkiye'nin son dönemde, son iki senesinde bir normalleşme diye bir başlık atılıyor dış politikasında ve kimileri tabii ki geri adım olarak da nitelendiriyor, U dönüşleri vesaire söylemler düşünüldüğünde. Ama Suriye'de milim bir kıpırdama olmamıştı. Her yerde değişim gördük bir şekilde, Suriye'de görmedik. Bu sefer işte sanki bunun işaretleri geliyor gibi gözüküyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bundan 10 ay öncesi Belgrad'da bağlantısızlar toplantısı yapılmıştı. Oraya işaret ederek, tarihini de belirtmeden, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat'la ayaküstü dedi kendisi. Sohbet yaptığını söyledi. Tabii hafta sonu ortalık biraz karıştı. Türkiye'nin kontrolündeki Suriye topraklarında, Türkiye'nin koruması altındaki bir takım silahlı gruplar dahil olmak üzere gösteriler düzenlendi. Türk bayrakları yakıldı. Bunun yansıması oldu Ankara'ya, açıklamalar yapıldı. Fakat tabii arka arkaya pek çok şey geldi geçen hafta ve ondan önce birkaç aydır aslında bir kımıldama olduğunu ben de aktarıyorum size notlarda. Türkiye'nin Suriye politikasında bir takım değişiklik beklentilerini arttıran gelişmeler var. Bunu konuşacağız. Araştırmacı yazar Emir Aştas program konuğum olacak. Değerlendirmelerini alacağız. Aslında temel olarak soracağımız soru da ne oluyor ve neden oluyor? Hiçbir şey değişmediği için bugüne kadar en temel iki soru bu olacak. Bunun dışında gündemi aktarmaya çalışacağım. Yine Asya'da Çin-Amerika gerilimi var. Nancy Pelosi'nin 2-3 Ağustos'taki 19 saat süren ziyaretin ardından Tayvan'a bu sefer bir başka Amerikan Kongre heyeti gitti. Yine bir tatbikatlar silsilesi zaten devam ediyor ama gerilimler var. Ekonomi alanında notlar var. Avrupa'dan yine notlar var. Size aktarmaya çalışacağım ve bu arada tabii Cuma günü bir de ünlü Hint asıllı Britanyalı yazar Salman Rushdie, Şeytan Ayetleri kitabıyla tanınıyordu. New York'ta bıçaklandı. Ameliyat geçirdi. Durumu iyiymiş ama tabii ki bu saldırının yankıları da var. Onları da aktarmaya çalışacağım sizlere. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2 karasal yayın frekanslarımız. Bunlar, buradan dinleyebilirsiniz bizi. Sputnik'in web sitesinde radyo işaretini tıkladığınızda kolaylıkla Türkiye'nin her yerinden radyo üzerinden dinleyebilirsiniz, internet üzerinden. Yine Odyssey kanalında görüntülü yayınımız oluyor. YouTube malum, Batılılar artık sansür ve karartma uyguluyorlar ama Odyssey'den yayınlar var. Tekrarını da ayrıca dinleyebilirsiniz. Telegram kanalının linkini de paylaştım. Telegram hesabınız varsa katıl butonuna basarak kolaylıkla bizi dinleyebilirsiniz. Diyelim, başlayalım eksenimize. Evet, şimdi öncelikle Rusya Federasyonu'nun Donbas'taki müttefikleri Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti birlikleriyle birlikte ilerleyişinin devam ettiğini Donbas cephesinde belirtmek gerekiyor. Önemli bir kale Peski yerleşimi kontrol altına alındı. Peski 2014'te başlayan Ukrayna'nın iç savaşında Ukrayna ordusunun Kiev'deki darbeyi kabul etmeyen Donetsk ve Lugansk'a yönelik saldırılarının adeta merkezlerinden bir tanesiydi. Çok iyi güçlendirilmiş bir hattı ve o hat çökmüş gözüküyor. Ayrıca Harkov bölgesi de hareketli, UDI yerleşimini kurtardık diye açıklamalar yapıyorlar. Ama tabii bütün dikkatler geçtiğimiz hafta sonu Cuma, Perşembe Cuma hafta ortalarından başladı. Önce kimse ne olduğunu anlayamadı. Çünkü Batı medyasında Rusya'nın Zaporijya nükleer santraline saldırdığı iddiaları gündeme geldi. Herkes şaşırdı çünkü Zaporijya zaten Rusya ve Donbas güçlerinin kontrolü altında, kendi kontrollerinde olan bir nükleer santrale kendileri mi saldırdı gibi tabii ki sorular düştü. Tehlikeli bir durum çünkü Çernobil ölçüsünde bir nükleer felakete yol açabilecek önemli bir, büyük bir nükleer santral burası. Dolayısıyla Rusya Federasyonu BM'yi harekete geçirdi. BM'ye başvurdu ve uzmanların bölgeye gelip inceleme yapmalarını istedi. Ancak nedense bu da görmezden gelindi. Hatta Rusya'da devlet başkanı eşliğinde bir güvenlik konseyi toplantısı yapıldı. Doğrudan buna bağlantılı denilmiyor ama gerçekten büyük tehlike oluşturuyor. Sonunda enteresan, Birleşmiş Milletler çok sakin. Yani Birleşmiş Milletler acaba Birleşmiş Milletler mi yoksa birilerinin gücü mü diye insan şüpheye düşüyor. BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Ducariç açıklama yaptı bu konuda. Dedi ki yani çok karmaşık tabii, cephe hattı bulanık, güvenlik sorunu var, bir dizi sorun var. Vallahi biz gittik Donbas cephesine, oraya da BM uzmanları da gidebilir. Ukraynalılar BM uzmanlarını öldürmeye karar verirler mi, orasını tam doğrusu kestiremiyorum ama şeytan ayrıntılarla da gizli, bu ciddi mesele gibi gibi tuhaf tuhaf. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yetkililerinin gitmesi çağrısı yapıyor Rusya'ya. Çünkü Ukrayna birlikleri alenen nükleer santrale bomba fırlatıyorlar efendim. Olacak iş değil hakikaten. Neyse ki bu tartışmalar yapılırken Zelenski bizzat çıktı, kendisi saldırdıklarını teslim etti, onayladı. Hatta daha da saldıracağız dedi. Rusya güçleri orada var, nükleer santralde. O yüzden nükleer santrali alenen vuracaklarını söyledi. Akıl sır alır gibi değil. Kendi yalanlarını deşifre etmiş oldu. Rusya saldırıyor yalanlarını. Rusya'nın kendi kontrolündeki bölgeye saldırdığı yalanını. Hem de hepimizi çok dehşete kaptırması gereken, tümüyle bir çılgınlık artık bu. Ukrayna'daki Nazizm destekçiliği Batı dünyasında gerçekten çok acayip. Bir de bunları tabii Amerika'dan izin almadan Zelenski ve Ukrayna ordusu nasıl olur da bir nükleer santrale böyle saldırabilir sorusu bir kenara lütfen yazmak gerekiyor. Siz de aklınızda yazın. Dehşete kapılıyorum çünkü 40 kadar ülke Avrupa Birliği başını çekiyor. Rusya nükleer santralden çekilsin, Ukrayna'ya devresin. Ya yani Minsk anlaşmasını öldürdünüz. Bu iç savaşın bitirecek anlaşmayı, bütün teklifleri geri çevirdiniz. Üstelik saldırıya geçirttiniz. Operasyon başladı. Şimdi efendim nükleer santralden çekilsin. O kadar akıl sırrı almaz taleplerde bulunuyorlar ki, ama dönüp de mesela hadi diyelim böyle bir pozisyon var, yani Avrupalıların görüşü bu diyelim. Buradan demokrasi filan çıkartacaklar. Bari Ukrayna'ya da dönüp bildir dediğin ki ya kardeşim manyak mısınız? Niye nükleer santrali vuruyorsunuz? Siz de durun vurmayın falan. Hani değil mi? Akıl, mantık sonuçta hakikaten nükleer santral burası, herhangi bir yer değil. Patlarsa hepimiz yanarız. Bu kadarını bile akıl edemeyen bir takım idareler var ve tümüyle tabii ki medya önemli burada. Yalan yanlış bilgileri sürekli yayıp bunun üzerinden böyle acayipliklere hakikaten insanlığın sonunu falan rahatlıkla getirebilir bu liderlikler. Gerçekten artık ben dehşete kapılıyorum. Tabii Zaporijje bölgesinde halk araçlara ulaşmış, araçlarına atlayıp kuyruklar oluşturmuş durumda. Neden? Zelenski nükleer santrali vurma tehdidi savuruyor diye görüntüler geliyor bölgeden. Evet, şimdi bu arada Ukrayna'dan Rusya'ya giden sığınmacıların sayısı 3.3 milyonu aşmış durumda yapılan resmi açıklamalara göre. 5 yabancı paralı askeri daha mahkemeye çıkartıyor Donetsk birlikleri. Bir de sergi açılmış Rusya'da Krasnoyarsk bölgesinde açmışlar. 2014'te başlayan iç savaştan bu yana orada doğup büyüyen çocukların fotoğraflarını konu alıyor. Dikkat çekici çünkü nazizmin ve aşırı milliyetçiliğin Kiev'i ne hale getirdiğini belki ve Kiev'in kurbanlarını, Donbass'taki kurbanlarını göstermesi bakımından önemli. Ukrayna hükümeti bu arada Donbass'ta yaşamak nasıl bir şey diye anlatan 13 yaşındaki bir çocuğu da ölüm listesine almış efendim. Böyle bir zihniyetten bahsediyoruz. Bu arada Af örgütü nihayet bunca aydan sonra Ukrayna güçlerinin sivil yerleşimler, sivillerin meskenleri, hastaneler, kreşler buralara konuşlanarak sivilleri tehlikeye attı ve savaş suçuna işaret ettiğine dair bir rapor yayınlamıştı. Bu yüzden de eleştirildi. Vay nasıl? Üstelik de yani Af örgütü malum Batı politikaları, Batı'nın insani müdahalecilik politikalarının bir aygıtı aynı zamanda. Ama en azından dengelemeye de bazen çalışıyorlar. Gerçi Suriye çatışmasında çok kötü sınav vermişlerdi. Bayağı bildiğiniz eli silahlı cihatçıları da savundular Batı dünyasında, ama en azından belli noktalarda dengelemeye çalıştılar. Ha, Navalny meselesinde de öyle, yani onların videoları yayınlanmıştı, sızmıştı daha doğrusu. Nasıl olup da Rusya'dan Alexei Navalny gibi ırkçı, göçmenleri böyle silahla öldüren, böcekmiş gibi terlikle ezen falan böyle videoları var ve üstelik fikrin değişmediğini de kendisi söylemişti. Onun ekibini, kampanya ekibini idare etme falan böyle şeyleri de var aslında. Ama buna rağmen Ukrayna'da olup bitenler aşikar olduğu için böyle bir rapor yayınladılar. O kadar çok tepki çektiler ki sonunda işte 29 okuldan 22'si 5 hastane askeri üs olarak kullanıldı. Bilerek yapıyorlar zaten bu işi Ukrayna tarafı. Tepkiler gelince ya işte derin üzüntü duyuyoruz Ukrayna ordusunun savaş taktiklerine ilişkin raporumuzun yol açtığı sıkıntı. Ya bunun sıkıntısı mı var diye insan düşünüyor ama incelikli ve doğru bir biçimde aktarılmadı canım filan. Hiç ben Amerika'nın işgali sırasında böyle incelik hassasiyeti yapmışlar mıydı karşı tarafı verirken? Amerika'nın günahları belliydi belki ama bir de karşı tarafın günahları vardı. Onları da gayet iyi tarafsız bir biçimde tırnak içerisinde sayıp döküyorlardı. Böyle enteresan bir dünya. Ama tabii bu dünya nasıl bir dünya? Zelenski'nin danışmanı Mihail Podolyak. Eğer barış görüşmesine oturursak bu Rusya'nın zaferi anlamına gelir demiş. Valla zaten artık zaten Ukrayna diye bir yer kalacakmış gibi de gözükmüyor. İşin doğrusunu söylemek gerekirse sahadan karşılaştırmalı bakarsanız Telegram hesaplarından bir sürü video, görüntü, bilgi yayıyor doğal olarak ne olup bittiğini anlamak için. Sadece Batı'nın yazdıklarına değil hepsine birden bakmak gerekiyor. Zelenski İstihbarat örgütü SBU'nun Kiev, başkent Kiev, Lviv ve Ternopil bölgelerindeki başkanları değiştirmiş. Sonunda dönüp dolaşıp bunların hepsi kendisini mi vuracak diye aklıma düşmüyor değil doğrusu. Hatta Kiev belediye başkanının da başkanlık ofisine çağrıldı. Acaba belediye başkanını görevden alabilir mi? Mümkün, alabilir tabii ki. Avrupa Birliği'ne üye ülke olarak bütün kriterleri karşılıyor zaten biliyorsunuz Ukrayna. Evet, tabii para yok. Para batıdan geliyor. Ukrayna'nın parasını batılılar ödüyor. Parası parayı veren düdüğü çalar demişler. 16 milyar dolar batıdan alacaklarmış yıl sonuna kadar. Bu aklımıza bunu da bir kenara yazalım. Avrupa'da da ırkçılık has safhaya çıkmış durumda. Özel olarak, spesifik olarak Rusları, Rusya vatandaşlarını hedef alan toplu cezalandırma önerileriyle bezenen ve bunu da cicili bicili bir biçimde sunan bir ırkçılık dalgası esiyor biliyorsunuz zaten. Dönem başkanı Avrupa Birliği'nin Çekya bir sonraki yaptırımın tüm Rus vatandaşlarına yönelik vize yasağı olabileceğini söylemiş. Prag'da Ağustos ayında toplantı olacak, AB Dışişleri Bakanları toplantısı. Zaten vize vermeyi durdurmuşlardı da Schengen olduğu için mecbur kalıyorlar kendi kuralları icabı. Mesela Polonya'daki sağcı Katolik, muhafazakar koyu Katolik yönetim Ruslara turist vizesi verilmesini yasaklayacak konsept oluşturuyoruz demiş. Bakınız ne kadar şahane sunumlar bunlar. Yani aslında 20. yüzyılın Nazizmi tabii kalkıp Hitler Almanyası gibi sunum yapacak halleri yok. Daha zarif bir biçimde sunuyorlar. Turist vizesi verilmesini yasaklayacak konsept geliştiriyoruz diyorlar. Böyle tartışmalar var. Fransa Dışişleri Sözcüsü açıklama yapmış yalnız. Biz Rusya ile diyalog içerisinde kalmamız lazım. Müzakere zamanının geleceği an için bunu korumamız gerekiyor demiş. Evet, Rusya Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgi bu. Onların verdiği rakamlar Ukrayna'nın 6 limanında 58 yabancı gemi alıkonuluyormuş efendim. Bunların içerisinde tabii ki bu İstanbul'da yapılan anlaşmayla dünya piyasalarına çıkartılması gereken efendim mısır, ayçiçek yağı, un, buğday gibi ürünler var. Çok azı buğday yalnız, enteresan. Çoğu mısır anladığım kadarıyla. Hafta sonu iki gemi daha hareket etti. Türkiye'deki denetim mekanizmasından sonra yola çıkıyorlar. Yalnız bu ilk çıkan gemi, Razoni gemisi Lübnan'a gidecekti ama Lübnan'daki alıcı vazgeçmiş. Mersin Limanı'na geri dönmüş. Zaten benim anladığım kadarıyla o kadar bu işin başında, vay işte tahıl Afrika açlıktan ölecek mi ölecek falan diyorlardı. Hiçbir tahıl gemisi Afrika'ya gitmiyor efendim. Yani yine Batı'nın söylediği yalan çıktı. Ben artık 30 yıllık dış habercilik hayatımda çok fazla yalana tanıklık ettim ama bu Ukrayna krizi nedeniyle tanıklık ettiklerim artık tüm 30 yılı solladı, öyle söyleyeyim. Bütün söylemler topyekün yalan. Yani siyasi pozisyon gereği söylüyorlar ama en azından yalanı da sallamanın belli şeyleri var, kriterleri var. Daha tutarlı, usturuplu, o da yok. İki gün sonra ortaya çıkmasın bari, mesela bir yıl idare etsin. Ama tabii orada da şey diye düşünüyorlar, nasılsa Batı medyası biz ne söylüyorsak yazıyor. Dolayısıyla ortaya çıkartan kimse yok falan, hani ne söylesek herkes yer zaten diye düşünüyorlar muhtemelen. Velhasıl Afrika'ya giden gemi yok efendim şimdiye kadar. Zaten gıda krizi de pandemiyle birlikte daha önceden gündeme gelmişti. Doğrudan Ukrayna harekatıyla falan bir alakası, doğrudan alakası yok sonuçları itibariyle. Tabii ki etkisi var ama doğrudan tek sebebi bu değil. Rusya Dışişleri Bakanlığı ABD ile mahkum takası konusunda somut adımlar atmaya hazır olduklarını söylemiş. Ünlü kadın basketbolcu uyuşturucu bulundurmaktan 9 yıl cezaya çarptırılmıştı, 9 yıl kadar. Tabii Amerika'da Biden nasıl olur falan filan dedi. Tabii dünyada da Amerika'dan uyuşturucuyla mahkum edilenleri ne yaptığını söyleyenler var tabii. Buna rağmen iyi niyet herhalde gösterisi var burada bir şekilde. Kanalları var, konuşalım diyorlar özetle. Amerika, Kasım'da ara seçimler yaklaşıyor. Demokratlar işte enflasyon oranları, yakıt fiyatları falan derken biraz da düzelttiler. Avrupa'daki gibi değil Amerika'daki durum. Biraz daha kısmen daha iyi. Ama Trump geliyor. Kaygısı var. Kongredeki çoğunluğu yitirme kaygısı var demokratlarda. Buna denk gelecek şekilde 8 Ağustos geçen pazartesi sabahı Trump'ın evine baskın yapılmıştı. Çok gizli belgelere el konulduğu söyleniyor. 11 set. Yalnız ortaya çıktı ki aslında daha önce Trump'ın evinde arama yapılmış. O da yardımcı olmuş. Buyurun ne istiyorsunuz falan diye. Bunun ikincisi oldu. Birkaç tanığa dayalı. Vallahi ben çok açık söyleyeyim, Amerikan politikalarını izleyen birisi olarak. Hillary Clinton'ın komplosu bunun arkasında yoksa ben de hiç dış habercilikten anlamıyorum diyebilirim. Amerika'dan okuduklarımdan yola çıkarak söylüyorum size bunları. Casusluk yasası, savunma bilgileri, hassas bilgileri Trump almış, işte eve götürmüş. Oradan bir Adalet Bakanlığı üzerinden iş yapıyorlar. Adalet Bakanı zaten talimatını kendisi vermiş. Ben geçen hafta yanlış anlamışım. Onun haberi yok diye anlamıştım. Onun altını çizeyim, düzeltmiş olayım. Trump da bir çok öfkeli. Truth Social diye bir sosyal medya platformu Amerikan başkanı da sansürlediği için demokratlarla bağlantılı liberal sosyal medya şirketleri, o da Truth Social'dan açıklama yapıyor. Yani zaten biz işbirliği yaptık falan filan dedikten sonra Obama tarafından Chicago'ya götürülen 33 milyon sayfalık belgeye ne oldu diye sormuş Trump. Çok ilginç. Valla bilmiyorum yani, Obama da götürmüş olabilir. Biraz böyle Trump'ı yalnız bu geri teperse daha vahim. Bu sefer hakikaten Trump'ın seçilmesine sebebiyet verecekleri gibi bir verme gibi bir riskleri de var. Bunu da anımsamak gerekiyor. İki ay önce zaten belge almışlar. Sonra bir daha baskın yapıyorlar. Biraz şov gibi geliyor açıkçası. Biraz politik gibi geliyor bütün bunlar. Madem Trump tam işbirliği yapmış zaten, o zaman nedir bu iş? Yani hakikaten çok acayip. Geçen hafta Serra Karaçam'la konuşmuştuk bu konuyu, hatırlayacaksınız. Evet, Amerikan dış politikasına dönelim. Eski ulusal güvenlik danışmanı ve Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, ki Ukrayna ile ilgili gelişmeleri 2014'te iç savaş başladığında Ukrayna'da açıkça söylemişti, yapmayın böyle şeyler diye. Fakat tabii şimdi bu son şeyle biraz fikir değiştirmiş durumda. Yine de Ukrayna'nın bir takım toprakları verip kabul edip, Donbas'ın da bir bölümünden olacak tabii ki bu süreçte, BM onaylı Minsk anlaşmasını çöpe atınca, ama NATO üye yapalım diyor Kissinger. Fakat demiş ki Amerika kısmen de kendi oluşturduğu bir takım meseleler yüzünden Rusya ve Çin'le savaşın eşiğine geldi demiş. Wall Street Journal gazetesine konuşmuş. Yapılacak tek şey gerilimi daha fazla tırmandırmadan seçenekler yaratmak diyor. Ama onun için önce bir tabii şey olması lazım. Bir hedeflenen şey nedir filan. Bana sorarsanız hedeflenen çok parlak gözükmüyor. Mesele aslında bilek gücü yetiyor mu yetmiyor mu, oraya dayanmış durumda. Eski temsilciler meclisi üyesi, Amerikan politikalarında tek aykırı ses Tulsi Gabbard. Alexandria Ocasio-Cortez filan gibi böyle cilaladıkları demokratların gerçek yüzleri çok kısa sürede ortaya çıkmıştı. Meşhur kandırılma hikayesi gibi bir şeye dönüştü. Ama Tulsi Gabbard öyle değil hakikaten. Enteresan bir kadın. Demiş ki burada, demiş, bir kere Biden yönetimi Rusya'yı hedef alıyor doğrudan. Öyle efendim demokratlar, memokratlar, ahlaki değerler filan, bunların hiçbiri burada geçerli değil. Ukrayna halkıymış, Ukrayna'nın savunulmasıymış. Mesele o değil, mesele Rusya'da rejim değişikliği, NATO'yu güçlendirme ve askeri sanayi şirketlerin iştahını tatmin etmek demiş efendim. Yeni dünya düzeni falan filan diyor ama nükleer savaş pahasına bu düzeni inşa etmeye kalkışacağı için çok tehlikeli bir yerdeyiz diyor. Hakikaten insan öyle düşünmeden edemiyor. Hiçbir sonuç demiş Tulsi Gabbard. Hiçbir ölüm, yıkım ve acı Washington'ın gündemini yerine getirmekten alıkoyamaz. Gördüğünüz gibi hepimizi topyekün nükleer silahla, çatışmayla yok etmeye götürecek süreci nasıl yürüttüklerine dair Amerikalı bir politikacı gayet güzel özetlemiş olup bitenleri. Evet, şimdi Ukrayna krizi tabii İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini tetikledi. Türkiye yok biz onay vermiyoruz dediler ama NATO zirvesinde verildi onay. Parlamento onayı kaldı, daha bitmedi süreç. İşin protokol versiyonu. Amerika dahil, Almanya dahil 23 ülke bu 3 günde değişiklik olmadıysa bildiğim kadarıyla onayı da verdi. Türkiye herhalde sona kalacak gibi gözüküyor. 26 Ağustos'ta ortak mutabakat toplantısı yapılacakmış Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında. Talepleri var Türkiye'nin, PKK, YPG, bir takım Türkiye'nin terörist gördüklerinin iade edilmesi gibi. Çavuşoğlu Büyükelçiler Konferansı'nda aktardı bunları da. Yani bizim için zaman baskısı yok dedi Çavuşoğlu. Oradan çıkartıyorum son ana bırakılacağı meselesini. Aslında Temmuz'da toplanalım demiş Türk tarafı ama onlar da Ağustos ayını teklif etmişler falan. Bakalım 26'sında toplanılacak. İsveç, Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı bir ismi de teslim edecekmiş ama bu PKK ile alakalı değil. Bütün gürültü oradan kopartıldı. Dolandırıcılık, bankacılık dolandırıcılığı diyelim. Banka sistemi. 35 yaşında bir isimmiş Okan Kale diye açıklamışlar. Hatta Türkiye'ye iade edilmemek için bir İtalya'ya geçmiş, sonra evlenmiş, İsveç'e dönmüş filan. Hristiyanlığı seçmiş. İsmini de değiştirip Johan Gustafsson yapmış. Onu iade edecekmiş. Bu da enteresan bir durum çıkarttı ortaya. Evet, bu arada Britanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye seyahat planlayanlara uyarı yaptı terör saldırısı. Ne oluyor birdenbire Türkiye'de, niye yine işte Tunceli, Diyarbakır, Kilis, Hatay, Hakkari, İstanbul, İzmir, Ankara'da var. Çok enteresan. Saldırı girişimi olasılığı çok muhtemel diye bir açıklama. Olacak iş değil. Moody's Türkiye'nin kredi notunu B2'den B3'e düşürmüş. Türkiye ile Rusya yakınlaşması üzerine mi acaba yapıyorlar diye insanın aklına tabii geliyor, düşüyor. Avrupa Birliği ayrıca Rusya ve Türkiye'den paslanmaz çeliğe 5 yıllık vergi koymuş. Anti-dumping soruşturması, bu herhalde daha önceden süren bir soruşturma. 2020 dönemini zaten kapsıyormuş. Enteresan artış olmuş çünkü sanıyorum daha ucuz. O yüzden böyle bir şey açmışlar. Amerika'ya da F-16 tedariki için Amerika'dan Türkiye'nin beklentileri devam ediyor. Savunma Bakanlığı heyeti görüşmeler için Amerika'ya gitmişler efendim. Onu da aktarmış olayım. Evet, şimdi Avrupa'dan birkaç not daha aktaracağım. Sırbistan ve Kosova gerilimi bu ay başlarında çıkmıştı. Eylül'e kadar ertelendi. Sırbistan tabii NATO bombalaması ve Amerika'nın Yugoslavya'yı parçalama politikaları sonucunda ortaya çıkmış bir garnizon devlet olan Kosova hala pek çok ülke tarafından, Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere, tanınmış değil. Ama içinde de Sırp azınlık var. O Sırp azınlığın Belgrad'la ilişkilerini kesmek, işte Kosova kimlik kartları vesaire, işler biraz bulanık. Şimdiden tabii Avrupa Birliği Sırbistan'ı yola getirmeye çalışıyor. Sırbistan lideri Brüksel'e gidecek. Orada NATO Genel Sekreteri ile de görüşeceklermiş. Hani Eylül'de tekrar bu iş alevlenmesin, savaşın eşiğine falan getirmeyin diyorlar. Kosovalı Arnavutlar da az milliyetçi değil, hatırlatmak gerekiyor. Özellikle şimdiki başbakan Albin Kurti. Evet, şimdi gaz meseleleri. Gazprom Ukrayna üzerinden 41.4 milyon metreküplük olağan gaz tedariğinin devam ettiğini duyurmuş vaziyette. Böyle enteresan bir tablo var. Macaristan'a Türk akım üzerinden ek gaz sevkiyatı da yapmışlar. Gazprom yapmış. 2.6 milyon metreküp günlük. Fena bir rakam değil aslında. Enflasyon Fransa'da 1985'ten bu yana en yüksek çıkmış. 6.1. Uf, bayağı yükselmiş tabii. Haziran'da 5.8. Fransa'da biraz daha görece düşüktü. Britanya'da %9.4'tü. Daha da yüksek çıkacak bu ay diye bekleniyor. Haziran rakamıydı bu. Grevler, özellikle demiryolu grevleri devam ediyor. Tren sürücüleri başladı grevlere Britanya'da. Almanya'da da tabii enerji tasarrufu için önlemler hazırlanıyor. Şimdiden Robert Habeck Rusya'ya yaptırımların sonucu olarak yeni önlemleri Süddeutsche Zeitung'a açıklamış. Enerji güvenliği yasası çıkarttılar Almanya'da. Bunu uygulatacaklar. Daha çok vatandaşlara sadece telkinde bulunuyorlar tabii, ama kamu binaları, hastaneler, sosyal kurumlar hariç kamu binalarında şey olacak. Yani tasarrufa gidilecek. Işıklandırmalar yok, klimalar vesaire. Bir de tabii kömür santralleri yeniden devreye sokuluyor, böyle bir durum. Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder Rusya ile ilişkileri enerji sektöründe önemli bir yönetici haline getirmişti kendisini, eski Sosyal Demokrat Başbakan. Bu yüzden partisinde kendisini partiden atma girişimleri başarısızlıkla en azından şimdilik sonuçlanmış durumda. Emekli olmuş durumda ve ayrıcalıkları var eski başbakan olarak. Bunu ortadan kaldırmışlar. O da dava açmış. Böyle bir çifte standart olmaz yani. Hukuk devleti ise hukuk devleti demiş. Evet, şimdi Asya'dan Nancy Pelosi, Amerika'nın Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Başkanı, 2 Ağustos'ta Tayvan Adası'na Çin'in uyarılarına rağmen inerek ısrarla ve de başardı da inmeyi, ortada alevlendirdi. Artık Tayvan Çin'in tatbikat alanına dönüştü. Amerikan politikalarının son dönemdeki en somut sonucu bu oldu. Tayvan Adası'nın dört bir yandan Çin'in tatbikat alanı haline gelmesi. Tam böyle işte tepkiler vesaire derken Amerikalılar da biz o bölgedeki savaş gemilerimizi katiyetle çekmeyeceğiz. Serbest geçiş özgürlüğü herkeste olmalı vesaire derken, yine 12 gün sonra bir başka Amerikan Kongre heyeti, Demokrat Partili yine bir senatör Ed Markey öncülüğünde 5 kişilik bir heyet, onlar yeniden Tayvan'a gitmişler. Amerika kararlılığını, bu bölge bizden sorulur, bütün dünya bizden sorulur, istediğimiz her yere gideriz, her şeyi kaşırız kararlılığını devam ettiriyor. Yapıyorlar da bu arada. Tabii Beyaz Saray'da da aynı zamanda Hint Pasifik Koordinatörü Kurt Campbell da biz sakin kararlı adımlar atacağız. Tayvan Boğazı'ndan standart hava deniz geçişlerini sürdüreceğiz falan diyor. O yüzden diyorum böyle hegemonya sürdürme kararlılığı. Ayrıca ticari görüşmeler falan. En son 84 milyon dolarlık bir Patriotların bakım onarımı. Hani Tayvan'ın kendisini savunması için update güncellenmiş. Patriotlar bu sözleşmeyi imzalamışlar Tayvan'la Amerika Birleşik Devletleri. Bir de Biden'la Xi Jinping'in telefonda görüşmüşler 28 Temmuz'da Pelosi'nin ziyaretinden hemen önce. Şimdi yüz yüze görüşmelerini planlamaya çalışıyorlar anladığımız kadarıyla. Çinliler ise açıkça özür talep ediyorlar. Yani sadece Tayvan ziyaretinden değil, onlar da diplomasiyi hızlandırdılar. ABD efendim ve Pelosi Amerika'nın Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, dünyanın dört bir yanında işlediği insanlığa karşı suçlarla ilgili özür dilesin talebi gündeme getirildi Çinliler tarafından. Çin tatbikatları devam ediyor, başlattı yeniden tabii, bunu da belirtmek gerekiyor. Deniz hava sahasında Tayvan'ın etrafı, dediğim gibi bütün Tayvan tatbikat alanı oldu. Bu arada Çin'in beş büyük kamu şirketi China Life Insurance, sigortacılık, PetroChina, China Petroleum Chemical şirketi, alüminyum şirketi ve Sinopec Shanghai petrokimya şirketi. Bunlar Amerika'da borsadan çekilme kararı almışlar. Bu tabii biraz denetim hikayesiyle ilgili. Amerikan tarafı bu şirketlerin denetiminde ısrar ediyor. Çinliler de hassas ulusal güvenlik ve gizlilik meselesi yüzünden bunu istemiyorlar. Dolayısıyla bu borsadan çekilmeleriyle sonuçlanmış gibi gözüküyor şimdilik. Çin Merkez Bankası da bir de faiz indirimine gitmiş. %2.85'ten 2.75'e 10 bas puan indirim yapmışlar. Bir yıllık faiz, politika faizi oranını bunu da belirtelim. Çin'de bu arada bu mortgage kredileriyle ilgili ciddi sıkıntılarla ilgili olduğu haberleri de geliyor. Bu meselenin tabii Çin devleti tarafından çözülmesi umut ediliyor. Kim yerlerde protesto gösterileri düzenlendiğinde görüyoruz. Afganistan'ın Taliban'la siyaset sanayi ticaret bakanlığı heyeti de Rusya'yı ziyaret ediyor. 1 milyon varil petrol almak istiyorlarmış Rusya'dan. Sputnik'e konuşmuş bakan, ticaret bakanı Azizi. Tabii takas yöntemiyle ne verecekler karşılığında, bu da ayrı bir problem. Evet, Salman Rushdie, Şeytan Ayetleri'nin yazarı, Hint asıllı Britanyalı yazar. Vaktiyle Britanya'yı sömürgecilikle ve ırkçılıkla suçlamış bir yazar. Daha sonra tabii şövalye falan da olmuştu. New York'ta Chautauqua ilçesinde bir konferansa katılıyor. Orada bir saldırıya uğradı. Geçtiğimiz cuma boynundan, karnından bıçaklandı. 24 yaşında Hadim Atar isimli bir Pakistanlı olduğu söylenen bir saldırgan yakalandı. Etkisiz hale getirildi. Çok kan kaybetti, ameliyata girdi ama sağlık durumu iyiymiş, yapılan açıklamalar. Tabii herkes İran, Hümeyni döneminde fetva çıkartmışlardı şeytan ayetleri nedeniyle. İran mı yaptırdı sorusunu sordu. Ama İran kategorik olarak reddediyoruz diye bir açıklama yaptı. Şu gündemde niye İran gidip Salman Rushdie'yi, gerçi fetva da var, ölüm fetvası da devam ediyor, onu da belirtmek gerekiyor. Ama şu an yapması böyle bir şeyi çok akla yatkın gibi de durmuyor doğrusu. Evet, şimdi birazdan birkaç dakika sonra konuğum Emir Aşnaz'a bağlanacağız. Büyükelçiler Konferansı'nda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu çok önemli konuşmalar yapmıştı. Bu konuşmaların bir bölümü de Suriye ile alakalı. Şimdi kendisini aradık mı arkadaşlar Emir Bey'in? Tamam. Şimdi aslında son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bir takım açıklamalar gelmişti ama esas olarak Çavuşoğlu üzerinden yürüdüğünü söyleyebiliriz. Türkiye'nin Suriye'nin parçalanmasından duyduğu kaygılar ve Suriye ile bir şekilde bir yakınlaşma çabaları dile getirilmişti. Fakat tabii Tahran'da Astana toplantısı zirvesi yapıldı liderler düzeyinde. Ardından çok kısa bir zaman sonra 5 Ağustos'ta da Soçi'de Rusya lideriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan buluştu. Hemen arkasından Büyükelçiler Konferansı'nda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ilginç bir açıklaması geldi. O da Türkiye'nin Dışişleri Bakanı olarak Bağlantısızlar Grubu'nun geçen Ekim'deki toplantısı sırasında Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat'la ayaküstü konuştu. Kimilerine göre öyle değil ama Çavuşoğlu öyle söyledi. Şimdi tabii hafta sonu ortalık birbirine girdi, öyle söyleyelim. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin kontrol ettiği, Türkiye'nin kontrolü altındaki Suriye topraklarında protesto gösterileri, bayrak yakmalar, gerçekten bunlar Türkiye'nin destekledikleri, kimlerinin parasını ödediği güçler bu arada, belirtmek gerekiyor. Oluşturduğu milli ordunun unsurları olduğu da söyleniyor. El-Kaide açıklama yaptı, Türkiye'yi ilkelere uymaya davet etti falan. Gerçekten çok karışık bir tablo ortaya çıktı. Dolayısıyla ne oluyor, neden oluyor sorusu var. Telefon hattımızın diğer ucunda araştırmacı yazar Emir Aştaz var. Hemen ona dönmek istiyorum. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, hoş bulduk Ceyda Hanım.
Çok teşekkür ediyorum Emir Bey katıldığınız için. Ara ara son dönemde demek ki varmış bir hikmeti. Sizinle de söyleşi yapıyoruz Suriye'deki gelişmeler konusunda. Ama hiç bu kadar üst üste her şey gelmemişti galiba, değil mi? Ne dersiniz? Bir takım işaretler, istihbarat görüşmeleri falan diye bir süredir konuşuluyordu ama bu sefer böyle çok arka arkaya geldi. Hakikaten herkese politika değişikliği var mı diye sorduracak türden. Ne dersiniz? Ne oldu? Ne oluyor?
Ya şimdi belki şöyle başlayalım. Yani çok bir defa hani izleyicinin meseleyi geldiği yerine oturtması için bir defa Türkiye ile Suriye arasında özellikle Rusya'nın, Putin'in baskısıyla ve arabuluculuğuyla bir diyalog oluşturulması, hatta bir müzakere sürecine girilmesi yönündeki çalışmalar yeni değil. En az bir 4 yıllık aleniyete dökülmüş.
Evet.
Yani kamuoyunun bilgisine dökülmüş bir özelliği var.
Evet.
Ama bu 4 yıldır en azından ki yani çok büyük ihtimalle daha önce gizli kamuoyuna ilan edilmemiş çalışmalar da vardı. Tabii ki istihbarat çalışmaları, güvenlik, daha doğrusu istihbarat ve güvenlik kuruluşlarının bir araya gelmesi daha da eskiye dayanıyor. Bunları kastetmiyorum ama iki ülke arasındaki sorunların çözümüne yönelik siyasi bir diyalog ya da görüşme, müzakere ortamının oluşturulması çalışmaları kastettiğimiz şey. Şimdi bu ama bu 4 yıldır açıkçası ve bu da bir, yine izleyicilere hatırlatmak lazım aslında. İlk defa da yine kamuoyu bilgisine sunulduğunda 2019 Ocağı'nda Moskova'daki Putin-Erdoğan görüşmesinden sonra Erdoğan'ın da teyit ettiği üzere Adana mutabakatı üzerinden, yani Adana aslında hukuken var olmayan ama siyasi olarak siyasal tarih açısından çok önemli bir anlaşma olan 1998 tarihli Adana mutabakatı veya Adana anlaşmasının temsil ettiği konsept üzerinden bu ara buluculuk ve bir araya getirme çalışmaları sürüyor. Şimdi bu 4 yıl içerisinde çeşitli ülkeler de girdi devreye. Yani işte, tabii ki çok büyük ihtimal hepsi de yine Rusya'nın bilgisi dahilinde de oldu ama yani en azından Irak'ın bu konuda devreye girdiğini biliyoruz. Güçlü bir şekilde bu konuda bilgiler var. Keza Birleşik Arap Emirlikleri'nin girdiğini biliyoruz.
Evet.
En son Temmuz ayından bu yana, tabii ki hani Temmuz ayı başından itibaren ama tabii ki Temmuz ayında yapılacak Astana zirvesinin de etkisiyle Tahran'da yapılacak ama İran'ın da yine bu işin içinde güçlü bir şekilde var olduğunu gördük.
Evet.
Fakat bugüne kadarki gelişmelerde son bir haftalık gelişmeleri belki şöyle kıyaslayabiliriz. Bugüne kadar genellikle Türkiye tarafından sızdırılan bilgilerle bir mesafe kaydedildi. Bir şey olduğu tırnak içerisinde açıklandı, sızdırıldı. Suriye tarafı bunu hemen yalanladı genellikle. Hatta son bir hafta kadar öncesinde, kısa bir süre öncesinde de böyle oldu. Hani Türkiye gazetesi bu işi ortaya attığında önce ve Esad ile Erdoğan'ın telefonda görüşeceğini ve iki ülke arasında bir uzmanlardan oluşan ortak bir komisyon oluşturulma aşamasında olunduğu bilgisini sızdırdığında da yine Suriye Dışişleri Bakanlığı bunu yalanladı.
Evet, siyasi diyalog şeylerini yalanladılar işin açıkçası.
Evet,
yani bunlar hani siyasi diyalog başlığında yani toplayabiliriz. Evet, telefon, komite.
Somut siyasi bir herhangi bir şey olduğuna dair bir gelişme, siyasi diyaloğa ilişkin somut bir gelişme olduğuna dair bütün bilgileri bugüne kadar yalanladılar açık bir şekilde.
Evet.
Fakat Tahran Zirvesi sırasında aslında bir Suriye tarafından hani Meyadin TV'ye katılan bir kişi ki Suriye'nin hem Baas Partisi'nde görev alıyor hem daha önce Enformasyon Bakanlığı'na görev almış bir profesör. Yani şeyin geçtiğimiz daha doğrusu Belgrad'da iki siyasi kişiliğin Türkiye'den ve Suriye'den bir araya geldiğini, ayaküstü görüştüklerini söyledi ve Tahran Zirvesi sırasında da çok sürpriz, önemli gelişmeler beklediğini söyledi kendisi kişisel olarak. Tabii bunun su yönetime yakın olması o açıdan önemliydi. Fakat hatta hatırlarsanız Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat da zirve sırasında o akşam Tahran'daydı.
Evet, ilk zirve yani gününün akşamı ulaşmıştı.
Evet, tam da oradaydı yani. O hani zirvenin tarafları oradayken o akşam yani evet, kendisi de oradaydı. Dolayısıyla bu çok kişide şüphe yarattı. Halen de şunu bilemiyoruz. Yani çok çeşitli iddialar var. Acaba orada Türk tarafıyla, hatta Türk tarafının heyet başkanıyla yani Erdoğan'la dolaylı ya da doğrudan görüşmesi oldu mu olmadı mı? Bu tür spekülasyonlar ortaya atıldı ama bunu bilemiyoruz. Fakat sonuçta kesin olarak anladığımız şey şu. Daha sonra pardon, belki şunu da söylemeye ilave edeyim. Bu Suriye yönetiminde Baas Partisi'nde de görev bulunan profesör Türkiye'deki ulusal kanalın yayınına katıldı ve 2011 Ekim'inde Belgrad'da yapılan Bağlantısılar Konferansı 60. kuruluş yıl dönümü toplantılarında bir araya gelen, ayaküstü bir araya gelen Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı görüşmesinin 15 dakika kadar sürdüğünü ama daha önemlisi bu inisiyatifin, görüşme inisiyatifinin Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın bakanından, Çavuşoğlu'ndan geldiğini, işte Çavuşoğlu'nun iki ülke arasındaki sorunları çözmek gerektiğini ve bunun için bir masa etrafında iki ülkenin bir araya gelmesi gerektiğini belirttiği ve muhakkak Türkiye ile Suriye arasında diyalog olması gerektiğini vurguladığını söyledi. Dışişleri Bakanı, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat'ın da cevaben Türkiye'nin terör örgütlerine desteğinin kesilmesinin de muhakkak gerektiğini vurguladığını söyledi. Şimdi dolayısıyla bu kadar fotoğraftan sonra çıkan manzara şu. Yani bu 4 yılda en az bu görüşmeler sürüyor. Ve önemli mesafe kaydedildi. Ama bu mesafenin özellikle Suriye tarafı için yeterli olup olmadığını bilmiyoruz. Şu ana kadar yeterli olmadığı kanaati bizde büyük ölçüde hakim. Fakat şöyle bir şey oldu. Son bu 6 günlük Türkiye Gazetesi'yle başlayan açıklamasıyla daha sonra da asıl Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu'nun açıklamasıyla, Büyükelçiler Konferansı'ndaki basın toplantısındaki açıklamasıyla alevlenen ve şiddetlenen ve çok hızlı gelişen olaylar gördük. Bunu siz de bahsettiniz. İşte Türkiye'nin kontrolü altındaki bölgedeki bazı gelişmeler oldu. Ama önemli olan nokta şurada. Şu ana kadar biraz taramaya çalıştım. İki şey söyleyebiliriz nokta. Bir, Suriye tarafında Türkiye'deki kadar bu iş yankı bulmuş değil. Dikkatle izleniyor. Ama Türkiye'de bu iş çok fazla işleniyor. Çok farklı gruplar ve şeyler tarafından. İkincisi biraz sanki bu kez yani biraz beklemeyi tercih ediyor Suriye tarafı. Şu ana kadar net bir açıklama Dışişleri Bakanı'nın son açıklamasından ve hatta Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin kontrol altındaki topraklarda gelişmelere dair çok net bir resmi bir açıklama yapmamayı tercih ettiler. Sadece bir yerde bir haber çıktı. O da hani çok bilgi almak için uğraşılan Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuda Türkiye'nin sözlerinden çok eylemlerin ne olacağını görmek istediklerine dair bir beklenti içinde oldukları yönünde bir haber çıktı. Bu da ne derece doğru? Bunu da teyit edemiyoruz. Şimdi anladım. Buradan tabii bu kadar özetlemeye çalıştıktan sonra burada net olan şeyler şu. Bir, Türk tarafı bu işin üzerinde yoğun olarak duruyor. Bir şekilde Suriye ile uzlaşmak değil ama uzlaşır gibi görünmek, diyalog içine girmek istiyor. Bunu tabii iç kamuoyuna yönelik amaçlar var, dışarıya yönelik amaçlar var ama böyle bir isteğin olduğu net bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Net ortaya çıkan bir konu da şu, Suriye tarafı yoğurdu üfleyerek yiyor. Yani bu konuda geçmişte olduğu gibi tamamen reddeden, önünü kapatan açıklamalar yapmıyor. Ama beklemeyi ve kendi istekleri ölçüsünde Türkiye'nin taviz verip vermeyeceğini, o noktaya gelip gelmeyeceğini görmek istiyor.
Evet.
Bu konuda da yani benim kendi kişisel görüşüm de bu konuda da asıl zorda olanın yani bu ikili diyalog meselesinde tabii ki zorda olan Suriye'nin çok zor durumda olduğu, ekonomik olarak da siyasi olarak da fiilen bölünmüş bir ülke olduğu gerçekleri var ama Türkiye ile Suriye arasındaki diyalog meselesinde mülteciler konusunda düşünürseniz asıl zorda olanın seçimler nedeniyle ve içeride sıkışmış olan Türkiye yönetiminin içeride sıkışmış olması ve önünde bir seçim takviminin belki de erken alınacak bir seçim takviminin olması mülteciler sorununda çok büyük baskı yapıyor olması nedeniyle asıl zorda olanın ve acelesi olanın Türkiye tarafı olduğuna dair net bir görüşleri var diyebiliriz.
Evet, evet. Suriye'den yani. Çok aslında Türkiye'nin sanki ihtiyacı varmış gibi. Bir de tabii bütün her yerde geri adım atıldı. Çok büyük geri adımlar atıldı. Şimdi herkes tabii Emevi Camii'ni hatırlatıyor ama Suudi Veliaht Prensi hakkında söylenen sözleri düşündüğümüz zaman hani kardeşim Esad'a da dönülmemesi için bir neden yokmuş gibi bir sonuç da çıkartabiliriz. Burada asıl beklenti tabii ki Suudi Arabistan ve hatta belki de Mısır meselesinden, El-Sisi'den farklı olarak tabii Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye topraklarındaki de facto varlığı. Peki yani şimdi Ankara biraz da böyle Amerika'ya okları yöneltiyor gibi. Yani çünkü Suriye topraklarında ülkeyi Birleşmiş Milletler'de temsil eden yönetimin izni olmadan bulunan iki hatta üç belki diyebiliriz tabii ki ama hani hava sahası ihlalleri çerçevesinde iki güç var. Biri Amerika Birleşik Devletleri öbürü Türkiye aynı şeyde. Ama tabii Türkiye'nin de sınır güvenliği kaygılarıyla attığı bir takım adımlar var. Yalnız İdlib bu işi biraz sanki aşıyor tabii. Yani sınır güvenliğiyle çok izah edilebilecek bir durum değil tabii yani. Orada da Soçi protokolleri yerli yerinde duruyor. Hiç uygulanmadı. Belki orada bir takım adımlar atılabilir mi? Bunun Türkiye'ye geri dönüşü nasıl olur? Herkes bir de felaket senaryoları da çiziyor. Yani memleketteki sığınmacı sorunu çok büyük boyutlarda olduğu için tabii herkesin bir takım korkuları var. Haklı bulur musunuz bunları yani Türkiye'ye yansıması? Sadece iktidar için fırsat kapısı değil, daha büyük bela kapısı da olabilir çünkü. Ne dersiniz?
Aslında dediğinize genel olarak katılıyorum ama belki önce şunu söyleyeyim. Hani siz de Mısır'la, Suudi Arabistan'la hatta Birleşik Arap Emirlikleri'yle ve hatta İsrail'le yani ilişkilerin tırnak içerisinde normalleştirilmesi üzerinde durdunuz ama Suriye konusu öyle bir konu değil. Yani Suriye onlardan çok daha farklı ve daha önemli boyutları olan bir nokta ama belki hani siz de Amerika'yla karşı karşıya gelmesinden bahsettiğiniz için özellikle de çok detaya girmeden şunu vurgulamak isterim. Bir de Suriye ile normalleşmenin tırnak içerisinde çok daha zor olması ve çok farklı boyutları Türkiye'nin doğrudan iç siyasetini çeşitli yönlerden etkileyen boyutlarını da bir tarafa bırakalım. Ama belki bir önemli farklılığı diğer normalleşmelerden tırnak içerisinde yine. Yani Türkiye şu an Amerika'yı da karşına yani Suriye ile olan diyalog ve uzlaşmasında belirli bir mesafe alması doğrudan Amerika'yı daha doğrudan karşısına alması riskini taşıyor. Tabii ki öbürlerin hiçbirisinde böyle bir şey yok. Onların hepsi Amerikan kampında. Amerika'nın hatta son derece onaylayacağı, destekleyeceği gelişmeler öbürleri. Ama bunun böyle bir tarafı var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve Batı şu an Amerika'daki, özür dilerim, Suriye'deki mevcut parçalanmışlık durumunun, ekonomik zorlukların ve daha doğrusu bir cümleyle söylersek mevcut istikrarsızlığın devamını ancak ve ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle ve oradaki varlığıyla sürdürülecek durumda. Evet. Yani Türkiye olmadan bunu dolayısıyla Türkiye eğer Suriye ile uzlaşırsa bir şekilde Amerika'nın elinde Suriye'ye yönelik kullanabileceği en önemli enstrüman elinden çekilmiş oluyor. Hani bazıları SDG'yi diyebilir ama ben orada şöyle farklı düşünüyorum. Yani Türkiye'yi Suriye denklemden çektiğiniz an Fırat'ın doğusu konusu tüm Amerikan desteğine rağmen çok kolay çözülebilecek bir sorun haline gelir ama tersi çok mümkün değil. Yani SDG'nin üzerine Suriye savaşsa veya uzlaşsa daha öbür tarafı halledemiyor. Asıl önemli güç ve Amerika Birleşik, yani bu paradoks gibi görünebilir ama Amerika evet. Birleşik Devletleri'nin ve Batı'nın Suriye'deki istikrarsızlığı sürdürmesini sağlayan en büyük güç Türkiye'nin müdahil olması ve askeri varlığı oradaki. Dolayısıyla evet. Bunun böyle bir çok zor bir tarafı var. Buradan hareketle ne kadar ileri gidilebilir? Bu da aslında Erdoğan hükümeti olsun, iktidar olsun, başka iktidar olsun aslında. Evet. Bir ölçüde Türkiye'nin elini kısıtlayan şeyler. Türkiye'nin hala o ittifak içerisinde olduğunu düşünürsek.
Evet. Peki hep beraber göreceğiz. Başka ilave etmek istediğiniz bir şey yoksa benim aklıma gelen, yani genel klasik açıklamaları sormuyorum. Rejimin ayak sürmesi nedeniyle süreç ilerlemiyor falan gibi dışişleri açıklamalarını. Asıl özünü belki anlamak. Buyurun.
Vakit varsa belki bir iki şey söylemek.
Tabii buyurun.
İlave.
Tabii.
Yani hani bir iki dikkat çeken belki de nispeten önemli detay ama önemli konu var. O da şu. Şimdi aslında Dışişleri Bakanı bu açıklamasında çok farklı bir şey yoktu. Yani çok gözlemcinin de belirttiği gibi. Hatta onu bir gün, iki gün sonra neredeyse yalanlayan kendi sözcüsünün, Dışişleri Bakanı sözcüsünün açıklamasında da çelişiyor. Önemli olan vurgu ve zamanlamaydı. Yani bu Suriye'nin, Türkiye'nin kendisine bağlı olan, şu veya bu ölçüde bağlı olan güçlerin bunu nasıl algıladığıydı. Şimdi dolayısıyla ama Türkiye eski Dışişleri Bakanı, ya daha doğrusu Türkiye'nin Suriye politikası mimarlarından biri olarak sayılan en azından Davutoğlu
evet,
bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Aslında onu Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı da yapıyor, o paralelde açıklamayı. Dışişleri Bakanı da yapıyor. O da 22-54 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını atıfta bulundular. 18 Aralık 2015 tarihli. Bu bir detay gibi görmekle beraber çok önemli şöyle bir boyutu var. Çünkü bu anlaşmada Davutoğlu kendi başbakanlığı döneminde bunun çıktığını ve kendilerinin de bunun çıkması için çok uğraştığını söyledi. Fakat ve bu anlaşmaya göre de Suriye'de tam şey yetkisine sahip yürütme yetkilerine sahip bir geçiş hükümetinin kurulması gerektiğini falan söyledi. Bunların tümü doğru ama anlaşmalarda ve bu anayasa çalışmaları falan da aslında buna dayanarak devam ediyor. Türkiye'nin evet. de katıldığı.
Evet.
Fakat şimdi orada Türkiye'nin eli çok güçlü değil. Neden şöyle güçlü değil? Yani bir o konudaki hüküm, bundan sonra Adana mutabakatını ve 22-54'ü çok konuşacağız. Hakikaten nasıl mülteciler konusunu sürekli konuşacaksak belki de Suriye ile ilgili evet. bu iki konuyu konuşacağız. Şimdi 22-54 sayılı Güvenlik Konseyi kararı bugün Birleşmiş Milletler'in son genel kararı hale geçerli. Evet. Ama 2012'den izler taşıyor. Ve dolayısıyla orada bir geçiş hükümeti öngörülüyor ama detaya girmeden şunu söyleyeyim. Başka bir maksatlı bir ülkemliği içeren başka hükümler de var. Çünkü uzlaşmayla çıktı. O da bu sürecin Suriye liderliğinde tüm tarafların evet. uzlaşması ve vesaire. Dolayısıyla burada Türkiye sürekli olarak iddia ettiği gibi Suriye hükümetinin bu Birleşmiş Milletler anlaşmasına kararına uymadığı iddia edilebilir ama karşısı da iddia edilebilir.
Meşruiyetini tanıyor aslında bu karar. Meşruiyetini tanıyor aslında Suriye hükümetinin.
Tabii aslında hani çok
asıl Türkiye'nin genel olarak söylüyorum yani 22-54 Türkiye hükümetinin Suriye hükümetinin meşruiyetini tanıması şeklinde de kullanılabilir. Onu demeye çalışıyorum.
Hatta Suriye liderliğinde diyor. O Suriye'yi devlet olarak anlıyor Suriye devleti.
Evet, evet,
yani
evet.
Suriye devleti diyor ki bu yorumu şöyle. Ya bütün bu yorumlar yapılabilir. Suriye evet. devleti diyor ki tamam abi bir anayasa komitesi olsun. Ama sonuçta bana gelecek bu. Ben devletim çünkü. Bu üç taraf var. Yani bir benim görüşlerimi yansıtan bir taraf var. Bir sivil toplum kuruluşları var, bir de muhalefetin tarafı var. Bunlar getirecekler. Ben referanduma sunacağım diyor. Yani dolayısıyla bu tartışmalar devam eder. Ya ama sonuç olarak şunu söyleyelim. Yani ben hala daha kapatırken belki şunu söylemek lazım. Hala daha Türkiye hükümetiyle Suriye hükümeti arasında somut olarak siyasi diyaloğun başlayacağına dair somut bir işaret görmüyorum. Buna dair çalışmalar var ama belki öyle bitirmek lazım. Henüz daha özellikle Suriye tarafının kabul edeceği bir noktaya gelindiğini düşünmüyorum.
Evet. Çok teşekkür ederim.
Bu da ayrı bir tartışma tabii.
Bu da ayrı bir tartışma. Peki. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Daha bu pilav çok su kaldıracak. Öyle bitirelim isterseniz. Yine konuşacağız. Çok teşekkürler Emre Aşan. Suyu açtım biraz. Onun için sağ olun.
İyi günler. Sağ olun.
Teşekkürler. Evet, değerlendirmelerini aldık. Nasıl buraya gelindi? Ne oldu aslında? Neden oldu sorusunun yanıtlarını almaya çalıştık kendisinden. Süremi doldurdum. Arkadaşlar biraz müzik tıngırdatırlar diye düşünüyorum. Alex Clare'den Too Close, çok yakın. Tam da şarkı seçmiş sevgili Hakan Çayırlı. Dinleyelim efendim. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. You know I'm not one to break promises. I don't want to hurt you, but I need to breathe. At the end of it all, you're still my best friend. Yet there's something inside that I need to release. Which way is right? Which way is wrong? How do I say that I need to move on? You know we're heading separate ways, and it feels like I am just too close to love you. There ain't nothing I can really say. No. Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz, Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor, öyle gözüküyor. Nedir yani, bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmeleri nereden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.